Ayrım 20.
Ayanların ayak sesleri. Yerelde Celali olayların etkisi, merkezde ise Kapıkulu Ocağı'nın mutlak iradeye ağır darbeler indirmesi ve Yeniçerilerin mafyalaşması sonucu 17. yüzyıl başında Osmanlı merkezi otoritesi tam anlamıyla zaafa uğruyordu. Bunun sonucunda hem merkez hem de yerelde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmaya başlanıyor. Ortaya özellikle yerelde, yani mafyos güç odakları çıkıyordu. Bu yeni güç odaklarının başında ise ayanlar, aynı sözcüğünün çoğulu olan ayan, önde gelenleri ifade etmesi bakımından zaten çoğul anlam taşıyor. Dolayısıyla ayanlar çoğulun çoğulu anlamına geliyor. Ne ki bir yerin önde gelenleri için ayan kelimesinin kullanılması yeterli olurken, birkaç yerin önde gelenlerini ifade etmek için ayanlar sözcüğünün kullanılması o denli de yanlış sayılmıyor. Kaldı ki galat olduğu için ayanlar sözcüğünü burada da kullanıyoruz. Murat Çulcu yer alıyordu. Bir mafyos yapılanma odağı olarak ayanlar konusunu irdelemeden önce bu dönüşüm ve değişim süreci üzerine daha kapsamlı durmak gerekmez mi? Bir bakıma Osmanlı toplum ve yönetim yapısının bu süreçte mafyos toplum yapısı yönünden bir oluşum gösterdiği söylenebilir mi? Kabul etmek gerekir ki daha önceki örneklerine bakıldığında timar sistemini en başarılı şekilde uygulayan devletlerin arasında Osmanlı İmparatorluğu seçkin bir yer edinmiş bulunuyordu. Ne ki 16. yüzyılda timar sisteminin çökmeye başlaması hem devlet yönetimini hem de Osmanlı toplumsal yaşamını son derece olumsuz etkiliyordu. Timar sisteminin çözülmesi aynı süreçte Sünni merkez, Alevi yerel çatışması ve kalenderi Bektaşi devşirme ocağının mafyalaşması ile de örtüşünce Maliki Osmaniye tam anlamıyla bir kaos alanına dönüşüyordu. Bunun sonucunda 16. yüzyılın son, 17. yüzyılın ilk çeyreğinde kaos doruklara tırmanıyor, sultan halife şekilsel bakımdan mevcudiyetini ve tahtını koruyabiliyor ve fakat hem yönetimde hem de sosyal yaşamda bütün dengeler altüst oluyordu. Hiç şüphe yok ki bu kaos, kargaşa ve altüst oluş sırasında merkez yerelde, yerelde merkezde cereyan eden olaylardan ve olumsuzluklardan geniş çapta etkileniyordu. Merkezde kalenderi Bektaşi devşirme ocağı dışa tamamen kapalı silahlı örgütsel yapısını grupsal çıkarları doğrultusunda bir vurucu güç haline getirerek kendi otoritesini merkezi mutlak otoritenin üzerine çıkarıyordu. Bu otoritesini sultan, halife ve sadrazamları katledilerek sergileyip tesis ediyor. Halka ve yönetime bu yoldan korku salarak sindiriyor, böylece padişahın mutlak iradesini kendi kuklası haline getiriyordu. Bu oluşum sonucu sultan halife değil taşraya, yerele, payitahtın beyninde bile hükmedemeyecek bir duruma düşüyordu. Yeniçerilerin bu yasa dışı otoritesi ise öncelikle mutlak iradeyi ve ona bağlı yönetim mekanizmasını hedef seçiyordu. Bu hedefin dışında sosyal yaşamı düzenlemek veya devletin çağdaşlaşması yönünde bir çaba göstermiyor, bir iddia taşımıyordu. Dolayısıyla devletin merkezinde çeşitli boyutlarda ve ölçülerde kişisel ve grupsal otorite merkezleri de oluşuyor, kendi küçük ve sınırlı egemenlik alanlarını belirliyorlardı. Bu küçük otorite odakları hem sultan halife ve hem de Yeniçeri Ocağı ile ilişki kurup işbirliği yapıyor, bu yoldan kendi varlığını koruyup sürdürebiliyorlardı. İstanbul'da diğer mafyos güç odakları konusu ayrıca ele alınıp irdelenecek. Murat Çulcu. Merkezdeki kaos mutlak otoriteyi sarsıp zaafa uğratırken yapay da olsa düzen yine de varlığını koruyordu. Buna karşın yerelde daha farklı gelişmeler yaşanıyordu. Zira kaos hem yönetimi hem de sosyal dengeleri sarsmakla kalmıyor, bazılarını tasfiye ediyor, onların yerine yeni güç odaklarının egemen olmasına zemin hazırlıyordu. Her şeyden önce bozulan merkezi düzen ve yok olan merkezi otorite nedeniyle Adanoğlu'nun pek çok yeri artık ismen, yani şekilsel olarak merkeze bağlı görünüyor. Büyük bölgeler yönetilemez ve kontrol edilemez duruma geliyordu. Bunun sonucunda başta yöneticiler olmak üzere en yüksek bürokrattan en rütbesiz yöneticiye kadar herkes öncelikle ve her şeyin üzerinde bireysel çıkarını gözetiyor. Rüşvet, yolsuzluk ve çıkarcılık, suistimal başını alıp gidiyordu. Devlet otoritesinin yerini kaba kuvvet alıyor, adalet mekanizması felce uğruyordu. 17. yüzyılın başına kadar eyalet merkezlerinde beyler beyleri, sancaklarda ise sancak beyleri merkezi otoriteyi temsil ediyorlardı. Beyler beyleri ve sancak beyleri ezici bir çoğunlukla paşa rütbesi taşıyorlardı. Enderun'da eğitilen bu paşalar genellikle devşirme ve yabancı kökenli oluyorlardı. Bunlar halktan topladıkları paralarla sorumluluklarını yerine getiriyor, görevlerini sürdürebiliyorlardı. Örneğin sancak halkı bağlı olduğu sancak beyine imdad-ı hazeriye adı altında bir meblağ ödüyordu. Keza asayişten sorumlu olan sancak beyleri katillerden cürmi cinayet veya öşriden kan öşürü kan parası adıyla bir para almak hakkına sahip bulunuyorlardı. Buna karşılık merkez bulundukları yörenin asayişinden onları sorumlu tutuyordu. Ancak örneğin cürmi cinayet bedelinin toplanması sırasında yolsuzluklar giderek artıyordu. Daha sonraları sancak beylerin denetleme görevini sürdürebilmesi için parasal kaynağa gereksinim duyuluyor. Bunun için de halktan imdad-ı seferiye adı altında ayrıca para toplanması kabul ediliyordu. Bilimsel kaynak ve belgelerle toprak ağalığının kökeni Muammer Sencer Tel Yayınları İstanbul 1971 sayfa 145-146. Ayan ve müteselimlerin halktan topladıkları paralar elbette ki bunlarla sınırlı kalmıyordu. Örneğin müteselimler iltizamları altındaki yerlerden şu adlar altında çeşitli paralar topluyorlardı. Aşar-ı Şeriye, Rüsum-ı Örfiye, Bedi Hava, Yave, Koçkum, Kul, Cariye Müjdegihanesi, Resmi Arusane, Resmi Çift, Bennak, Yaylak, Kışlak, Beyt Almalı Amme ve Hassa vesaire vesaire. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri M. Çağatay Uluçay, Berksoy Basım Evi İstanbul 1955 sayfa 13. 17. yüzyıla kadar taşrada görev yapan özellikle beylerbeyi ve sancak beyleri konumundaki paşalar Enderun'da yetiştiriliyor, köklü bir eğitim alıyor, devlet adamı olacak nitelikler kazandırılarak göreve hazırlanıyorlardı. 17. yüzyılda Osmanlı kurumları ve Osmanlı toplum yaşantısı, doçent doktor Yücel Özkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Ankara 1985 sayfa 17. Ancak bu yapı özellikle Celali olaylarından sonra giderek daha hızlı biçimde değişime uğruyor ve sancakbeyi paşalar yerlerini mutasarrıflara ve müteselimlere bırakıyorlardı. Değişim ve düzenin bozulması daha önce şehzadelerin bazı olumsuz uygulamalarıyla başlıyordu. 15. ve 16. yüzyıllarda bazı sancaklar şehzadelerin tasarrufuna veriliyordu. Ancak bu şehzadeler sancaklardaki hastalarını doğrudan değil, emin ve nazırların aracılığıyla yönetiyorlardı. Ancak bununla da yetinmiyorlardı. Sancaklar bazen Ceybi Hümayun harçlığı için Havvas-ı Hümayun'a bağlanıyor, bazen de voyvodalar tarafından yönetiliyordu. Bu arada sancak beyi ünvanı yerine mutasarrıf deyimi de kullanılıyordu. Muammer Sencer adı geçen eser sayfa 156. Uygulamanın soysuzlaşması ve mafyos bir karakter alması bununla da kalmıyordu. Zira sancak mutasarrıfları da sancakları doğrudan yönetmiyorlardı. Onlar da işi müteselimleri vasıtasıyla yürütüyorlardı. Mutasarrıf ve müteselimler ise sancakları devletin çıkarlarını gözeterek değil, şahsi veya bağlı oldukları grubun çıkarlarını gerektirdiği şekilde yönetiyorlardı. Değişim giderek bozulmalara, çürümelere ve yönetimin kokuşmasına yol açıyordu. Bu duruma ise en uygun zemini Celali olayları hazırlıyordu. Sancak beyleri yerlerini geniş çapta müteselimlere bırakıyorlardı. Zira Enderunlu paşalar yerelde görev yapmak veya otoritelerini tesis etmek bir yana, yaşamlarını sürdürme olanağını bulmakta bile zorlanıyorlardı. Çoğunlukla yerel güç odakları tarafından tehdit ediliyor, baskı altına alınıyor, korkutulup sindiriliyor ve nihayet yöreden kaçmak zorunda bırakılıyorlardı. Sancak beylerini bölgeden kaçıran yerel güç odakları, sancak beyinden müteselimliği alıyorlardı. Bu oluşum sadece sancaklarda yaşanmakla kalmıyordu. Kazalarda da voyvodalık ve mutasallıklar aynı yöntemler uygulanarak el değiştiriyordu. Buna paralel bir örnek de Saruhan sancağında cereyan ediyordu. 18. yüzyılın ilk yarısında Aydınlı Osmanoğlu Nasuh Paşa, Polat Ahmet Paşa ve oğlu Çelik Mehmet Paşa'nın uzun yıllar mutasarrıf olmaları, muhassıllığı da üzerinde bulundurmaları, Saruhan'da ayanların türemesinde çok önemli bir rol oynuyordu. Manisa'nın yönetimini Manisalı ve Aydınlı müteselimlere bırakıyorlardı. Bunlar da parça parça mukataaları iltizama vererek Manisa'da ayan ve mütegallibelerin artmasına yol açıyordu. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri M. Çağatay Uluçay, Berksoy Basım Evi İstanbul 1955 sayfa 12. Bu tür resmi görevleri ele geçirenler genellikle yereldeki geniş, varlıklı ve her an kaba kuvvet kullanabilen, emri altında silahlı güç besleyen etkili derebeyi ailelerine mensup bulunuyorlardı. Bu güç odaklarının büyük bir bölümü ise Celali olaylarının meydana getirdiği kaos ve kargaşa ortamı sayesinde bu etkin konumu elde etmiş durumdaydılar. Celali olaylarından önceki eski düzende timar sistemi içinde timar sahiplerini ve ehli örfün otoritesi altında yaşayan geniş aileler, dayandıkları kalabalık aile fertleri sayesinde yalnızca güvenliklerini sağlayarak varlıklarını sürdürmekle kalmıyorlardı. Sosyal ve ekonomik kaos ile bu ortamı tesis eden eşkıya yoksul köylülerle çiftçileri çökertip bir yandan göç etmeye diğer yandan yoksullaşmaya zorlarken geniş, güçlü ve çoğunlukla yasa dışı güç kullanan aileler çıkarlarının gerektirdiği her odakla işbirliği yaparak uzlaşamadığı zaman çatışmaya girmekten kaçınmayarak kendi otoritelerini yerelde sergileyip tesis edebiliyorlardı. Buna paralel olarak kaosun ve eşkıyanın çökerttiği savunmasız halkın elindeki her şeyi ya yok pahasına cüzi bedeller ödeyerek ya da gasp etmekten çekinmeyerek ele geçiriyorlardı. Böylece celalilerin neden olduğu kargaşa ortamı onlara hizmet ediyor, geniş ve güçlü aileler bu yöntemlerle servetlerine servet, topraklarına toprak katıyorlardı. Bu servet ve zenginlik onların zaten mevcut olan kaba kuvvet kullanma yeteneğini daha da geliştirip yoğunlaştırıyordu. Böylece bu güçlü ve geniş aileler yerelde kendi hanedanlarını kuruyor, kendi aile otoritelerini tesis ediyor, kabul ettiriyorlardı. Bir başka ifadeyle halk yoksullaşıp devlet otoritesi sarsılırken bu aileler otoritelerini pekiştirip zenginleştiriyor ve güç odağı haline geliyorlardı. Belli bir aşamadan sonra bunlar nihayet yerelde devlet otoritesini temsil eden görevlilerin de üzerinde kendi otoritelerini hissettirerek korku salıyor, ya onların bulunduğu pozisyona ortak oluyor ya da onları sindirip kaçırarak konumlarını ele geçiriyorlardı. Asker ve ulema sınıfından olup 18. ve 19. yüzyıllarda Manisa hayatında mühim rol oynayan aileler şunlardı. Abdurrahimzade, Abdurrezzakzade, Beylizade, Çavuşzade, Çelebizade, Evliyazade, Hasır Yakanzade, Hidayet Paşazade, Hocazade, Kabilzade, Kara Alizade, Katipzade, Karakulakzade, Hatipzade, Kasapzade, Müderriszade, Kara Osmanzade, Müftizade, Sadıkzade, Şerifzade, Mevlevihane şeyhleri. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri adı geçen eser sayfa 16. Yerel mafyos geniş aileler celali isyanları sırasında süratle bir cazibe merkezi haline geliyordu. Her şeyden önce eşkıya baskısı altında korku içinde yaşayan yoksul halk aradığı güvenceyi merkezi otoritede bulamıyordu. Bunun üzerine kendisini koruyacak yeni bir koruma gücü arıyor ve bunu da yerel güç odağı durumuna gelen mafyos geniş aileler sağlıyordu. Böylece mafyos geniş aileler yerelden kaçmak isteyen orta halli halkın mülkünü yok pahasına eline alırken kaçamayacak kadar yoksul ve savunmasız olan köylüleri de adeta köleleştirerek kendine bağlıyordu. Bunların sırtından ayrıca kaba güç, iş gücü elde ediyor, boğaz tokluğuna çalıştırarak ırgatlaştırıyordu. Mafyos geniş ailelerin tesis ettiği bu sistem daha sonraki dönemlerde ağ ırgat yapılanmasına dönüşüyor ve ağ ırgat yapılanması sadece Osmanlı Devleti'nin değil, Cumhuriyet'in de kaderini derinden etkiliyordu. Mafyos geniş aileler sadece halkın malını ve emeğini yok pahasına ele geçirmekle kalmıyordu. Timar düzeninin çökmesi sonucu açıkta kalan ve büyük çoğunluğu yasa dışı alanda faaliyet gösteren, eşkıyalaşan yerel askerlerin yanı sıra yasal çerçevede kalma mücadelesi veren topluluklar da bu mafyos güç odağının şemsiyesi altına giriyordu. Böylece mafyos geniş ailelerin geçmişten gelen vurucu gücü daha da pekişiyor, silahlı adam sayısı adeta patlama kaydediyordu. Üstelik mafyos geniş ailelerin yereldeki güç kaynağı bununla da sınırlı kalmıyordu. Bu aileler muhassıllık, kaymakam derecesinde bir memur, vergi tahsildarı, F. Devellioğlu, voyvodalık, mütesellimlik gibi uygulamalarla resmi makamları ve konumları elde ettikçe, bu makamlara bağlı olan ehli örf kadroları da kendi otoritelerinin emri altına giriyorlardı. Böylece mafyos geniş aileler sadece yasa dışı veya yasal alanda etkinlik elde etmekle kalmıyor, yerelde merkezi otoritenin temsilcisi konumuna yükseliyordu. Nitekim timarlarını yitirmiş olan sipahiler, yerel asker durumundaki süvariler, yasakçılar ve çeşitli nedenlerle yerelde görev yapan yeniçeriler hep mafyos geniş ailelerin oluşturduğu yerel otoriteyi kabulleniyor, yerel güç odaklarının egemenliğini benimseyerek yönetim alanında görev üstleniyorlardı. Bolu'da emekli olarak oturan bir eski sancak beyi 1603'te Asıl Bey'in seferde olması dolayısıyla sancağın muhafızlığını almıştı. Mehmet Bey'in kapısında diğer Ümera'dan olduğu gibi bir takım sipahi zorbaları da bulunmaktaydı. Bu kişiler Mehmet Bey'in hizmetkarları, voyvodası, subaşı ve sekmanlarını yanlarına almış ve salgun toplamaya çıkmıştı. Halkta buldukları altın, gümüş, at, katır ve develeri zorla alıyorlardı. Muammer Sencer, adı geçen eser sayfa 159. Bu yöndeki en önemli örneği ise Saruhan'da egemen olan Kara Osmanoğulları teşkil ediyordu. Manisa'da ayanlar halk tarafından seçilmiyordu. Kara Osmanoğulları imzalarında Aynül Ayan, yani ayanlar ayanı sıfatını kullanıyorlardı. Ama bu sıfatı kendileri kendi güçleriyle almış bulunuyorlardı. Buna karşılık Kara Osmanoğulları Manisa'da hem mutasarrıflık hem şehir ketüdağlı hem de ayanların gördüğü tüm işleri yapıyorlardı. Kara Osmanoğulları diğer şehir ayanlarının aksine halk tarafından seçilmedikleri gibi ellerinde onaylanmış bir ayanlık beratı da bulunmuyordu. Buna karşılık sancağın müteselim ve mültezimleri durumunda bulunuyor, elde ettikleri güç ve servetle sancağın tek söz sahibi konumunu koruyorlardı. Kara Osmanoğlu ailesi adına ilk müteselim ve mültezim Hacı Mustafa Ağa oluyordu. Hacı Mustafa Serdengeçli ağasıydı. Bir sürede Palamut nahiyesinde Yeniçeri serdarlığı yapmış bulunuyordu. Daha sonra İran seferine katılıyor, eşkıya takibinde başarı ve prestij sağlıyor, buna dayanarak da Saruhan Sancağı'nın müteselimliğini ve mültezimliğini ele geçiriyordu. Bu konuda uzun yıllar Saruhan Sancağı'nın müteselimliğini yapan Dünürü Kösezade Mustafa Ağa ile kardeşi kendisine büyük yardımlarda bulunuyorlardı. Karaman Osmanoğlu ailesinin nüfuzu, serveti ve gücü başlangıçta diğer ayanlardan fazla değilken, 18. yüzyılın ikinci yarısında her bakımdan onlara tahakküm edebilecek duruma geliyorlardı. Hem Manisa'nın Aynül ayanlığını ele geçiriyor, hem de Saruhan'ın yanı sıra diğer sancakların mukataalarına da sahip oluyorlardı. Para, mülk, güç ve şöhretin yanı sıra birçok Kara Osmanoğlu, dergahı Ali Kapıcıbaşılığı, İstanbul Maide Müdürlüğü ve aralarında Yakup Ağa'da vezirlik makamı elde ediyordu. Ancak bu aile hiç de yasal ve insaflı davranmıyor, zorba ayanların zulüm, baskı ve şiddetini aratmıyordu. Manisa müteselimliğini 10 seneye yakın yapan Hacı Mustafa Ağa, Manisa ayanlığına yükselebilmek, müteselimlikte durabilmek için uzun boylu mücadele etmek, kanunsuz işler yapmak zorunda kaldı. Yaptığı zulüm ve haksızlıklardan dolayı evvela Turgutlular, sonra da Manisalılar tarafından şikayet edildi. 1754 yani 1168'de müteselimlikten azil ve hakkında takibata başlandı. Yapılan tahkikat ve duruşmalar sonunda Hacı Mustafa Ağa'nın haksız ve suçlu olduğu anlaşıldı. 1755'te başı kesilerek İstanbul'a gönderildi. Hükümet bir daha bu aileye müteselimlik verilmemesine karar verildi. Ve bu Manisa'ya malikane mutasarrıflarına bir fermanla bildirildi. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri, adı geçen eser sayfa 18. Ancak oğlu Ataullah Ağa, Hacı Mustafa Ağa'dan da zorba ve mütecaviz bir kimlik sergiliyordu. 1757 yılında Saruhan müteselimliğini ele geçiriyor, zulüm ve saldırganlıkla babasını aratıyordu. Şikayeti dikkate alan merkezi yönetim 1761 yılında Ataullah Ağa'yı Yayaköy'de zorunlu iskan ediyordu. Ancak Müstebit Ağa merkezi yönetimi dinlemiyor, Yayaköy yerine Papazlık Köyü'ne gidiyor, kendisine yakın ayanları çevresine toplayarak Manisa'daki yeni müteselimi kovup kaçırmak üzere harekete geçiyordu. Ataullah Ağa bir yandan Manisa müteselimi ile mücadele ederken, diğer taraftan Bergama Voyvodası, Araboğulları, Akhisar Voyvodası Hacı Şaban ile de çarpışıyordu. Kara Osmanoğlu bu sırada diğer ayanların mukataalarını ele geçirmeye çalışıyor. Bu nedenle voyvodalar ve ayanlar tarafından sürekli merkezi yönetime şikayet ediliyordu. Şikayet edenlerin başında da Araboğulları yer alıyordu. Hükümet haklı ve haksızı ayırt etmek için bir hakem heyeti tayin ediyordu. Duruşma Mamaklı ve Çıtaklı köyleri civarında yapılırken Araboğullarının 1000 Levendi ile 500 Kara Osmanoğlu birbirine giriyordu. Bu çatışmada iki köy yanıyor, 37 kişi öldürülüyordu. Merkezi yönetim duruma müdahale ediyor, Kara Osmanoğulları suçlu bulunuyordu. Cezalandırma görevi Aydın Muhassılı Abdurrahman Paşa'ya veriliyordu. Abdurrahman Paşa 1766 yılında Ataullah Ağa'yı önce elinden kaçırıyor fakat daha sonra yakalayarak öldürüyordu. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri, adı geçen eser sayfa 18. Ancak bundan sonra meydana gelen olaylar Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi yönetimi ve merkezi otoritesi bakımından tam bir yüz karası oluşturuyor, devletin ne derece aciz ve acınacak bir durumda olduğunu gösteriyordu. Merkezi otoriteye bağlı kuvvetler Kara Osmanoğlu Ataullah Ağa'yı öldürürken Hacı Mustafa Ağa'nın diğer oğlu Hacı Ahmet Ağa Manisa müteselimliğini ele geçiriyordu. Kardeşine ölüm cezası geldiği için Ağa bir süre sonra azlediliyordu. Hacı Ahmet Ağa 1769 yılında ölen Hacı Şabanoğlu Mehmet Ağa'nın yerine Akhisar Voyvodası oluyordu. Ancak Hacı Şabanoğlu'nun taraftarları Ahmet Ağa'yı istemiyor, onun yerine eski Voyvoda'nın oğlunu bu makama getirmek istiyordu. Bu talep hükümet tarafından kabul ediliyor ve Ahmet Ağa azledilerek yerine Şabanoğlu Akhisar Voyvodalığına getiriliyordu. Ancak Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması üzerine zaafa uğrayan merkezi yönetim, Kara Osmanoğlu Hacı Ahmet Ağa'yı aynı yıl yani 1769 yılında Sancakburnu Kalesi'ni kumandanlığına ve İzmir Voyvodalığına tayin ediyordu. Hacı Ahmet Ağa 1773 yılında da Manisa Müteselliği ve Müntezimi oluyordu. Üstelik İstanbul'da kendisine dergah-ı âli kapucubaşılığı rütbesini veriyordu. Böylece Saruhan Sancağı kademeli olarak Kara Osmanoğlu ailesinin eline geçmeye başlıyordu. Hacı Ahmet Ağa'dan sonra yerine Hacı Mehmet Ağa müteselim oluyordu. 1796'da ölümü üzerine müteselimlik kardeşi Hacı Hüseyin Ağa'ya geçiyordu. Bunlar aynı zamanda Aydın mutahassılığını da alıyorlardı. Bunlar Manisa'yı idare ederken bu aileden Ahmet Ağa, Gelen Bey, Hacı Polat Mehmet Ağa, Menemen, Küçük Mehmet, Turgutlu, Hacı Ömer Ağa, Bergama, diğer Hacı Mehmet Ağa, Yaydın, Yetim Ahmet Ağa, Viranşehir ile Antalya müteselim, Voyvoda ve muhasıllıklarını da yaptılar. 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık ve halk hareketleri, adı geçen eser sayfa 19. Daha önceki dönemlerde sancak beyliklerine beyler beyleri gibi Enderunlu paşaların tayin edilmesi, bunların aldığı devlet eğitimi nedeniyle merkezi devlet otoritesinin yerele daha adil ve etkin bir şekilde yansımasına neden oluyordu. Bu da yerel halkın kendini her alanda daha fazla güvencede hissetmesini sağlıyordu. Ancak sancakların şehzadeler ve paşalar tarafından çeşitli nedenlerle mutasarrıf, müteselim ve muhasıllara bırakılmalarıyla başlayan uygulama, sancak beylerinin savaşa gittikleri sırada yerlerine vekil tayin etmeleriyle birlikte yaygınlaşıyordu. Fakat daha sonraki dönemlerde iş iyice çığırından çıkıyor, şehzadeler ve paşalar merkezden ayrılmamak için de yerlerine vekil tayin ediyorlardı. Bunun sonucunda mutasarrıf ve müteselimler para karşılığı bu vekaletleri satın alıyorlardı. Uygulama her gün biraz daha soysuzlaşıyor ve nihayet bu makamlar, sancak beyliği, voyvodalık vesaire yasal alandan çok yasal dışı yollardan güç kazanan mafyos geniş ailelerin eline geçiyordu. Bu kişiler hiçbir devlet eğitimine ve devlet geleneğine sahip bulunmuyorlardı. Aristokrat değillerdi. Aralarında bürokrat emeklilerine rastlanıyordu. Ama çoğu yasal dışı kökene dayanıyordu. Merkezi otoritenin güçlü olduğu dönemlerde aşağılanan ve devletten dışlanan bu mafyos geniş ailelerin büyük bir bölümü asaleti sonradan elde etmiş ve yapay hanedanlar durumuna gelmişti. Her ne kadar toprak varlığına dayanıyorlarsa da bu toprakların büyük bir kısmını Osmanlı tarihinin kara dönemi olarak adlandırılabilecek olan Celali olayları sırasında elde ettikleri için gerçekte kara servete dayanıyorlardı. Bir başka ifadeyle bu mafyos geniş aileler kalenderi celali ahlakını benimsiyor, bu ahlak anlayışına uygun yöntemler kullanarak büyüyüp serpiliyor, sonra da ele geçirdikleri sancaklarıyla kazaları da yine aynı kalenderi celali yöntemleriyle yönetiyorlardı. Bu bağlamda 17. özellikle de 18. yüzyılda merkezi otorite yerelde tamamen devre dışına çıkıyor, mafyos geniş aileler yerelde tam anlamıyla bir otorite odağı durumuna geliyorlardı. Bu yerel güç odaklarının çevresinde ise yine mafyos toplum yapısına uygun bir mafyos çıkar grubu oluşuyordu. 5. kaset 2. yüzyılın sonu.